Ayrım 11.
Şimdi bu çeşit edebiyat üstelik bir hüner sayılıyormuş. Ben bu düşünceyi kabul etmedim. MC'nin zaten karışık olan düşünce düzeni daha da karışacaktı. Bunun dışında bazı kelimelerin yazılışını düzelttim, o kadar. Sayın Doktor Beyefendi, en derin içten samimi sevgi ve saygılarımı sunarım, ellerinizden sıkarım. Çok affedersiniz efendim, 1967-1971 yılları arasında, yani 1967'den itibaren bugüne kadar gerçekten içten samimi, dürüst, namuslu olarak genç güzel bir kızı seviyorum. 1967'den bugünkü tarihe kadar aramızda geçen olayları ciddi, açık, doğru, kesin ve olduğu gibi açıklıyorum. Askerliğini yapmış, lise 2'den belgeli, 24 yaşında, uzun boylu, esmer, ciddi, dürüst bir gencim. Sevdiğim insanla aynı yaşta, aynı boyutta ve aynı mahalledeyiz. Aramızda fark, mesafe, ayrılık yoktur. İki ev ötede oturmaktadır sevdiğim insan. Birbirimizi, ailelerimizi gayet iyi tanıyoruz, biliyoruz, konuşuyoruz, hemşeriyiz. 1967 yılında birdenbire vuruldum. Sevgi içime öyle bir akıyordu ki içime tahmin edemezsiniz. Sevdiğim insanı iyice inceledim, tanıdım, takip ettim. Beraber bir muhitte evlerimiz ayrı bulunuyorduk. Sevdiğim insanın her şeyini inceledim. Bütün problemleri ele alarak uzun bir araştırmalardan en ince teferruatına kadar, iğneden ipliğe kadar düşündüm, ele aldım, niyetimi gayet ciddi kurdum. Bazı yerlerde virgül koymak gerektiğini hissediyorum. Fakat nedense bunu yapmak elimden gelmiyor. Evlenmek istiyordum. 6 aydır seviyordum. Sevgimi gizliyordum. Tuttum, sevdiğim insana bir mektup yazdım. Elle gönderdim. Elden demek istiyor. Cevap vermedi. Ne evet ne hayır. Büyük harfler benimdir. O gün hangi gün? Pencereye çıktı, gördüm. Çarşaf silken yüzünde, olamaz. Çarşaf silkelerken yüzünde demek istedi herhalde. Tatlı tebessüm vardı. MC'nin samimi olduğunu sanıyorum, fakat bu tatlı tebessüm meselesinde yanılıyor bence. Neyse, mektup ilerledikçe durum açıklığa kavuşacak. Durmadan 3 ayla elden posta ile mektuplar yazdım. Yolladım demek istiyor. Cevap yok. Ne evet ne hayır. Biraz ileride bu ne evet ne hayırlar gittikçe asıl anlamını kaybedecek. Onun için şimdiden dikkatinizi çekmek istiyorum. Mahallede olay duyuldu. Herkes sanki sevmek suçmuş gibi cephe aldı bana. Ailem, kardeşlerim bile. MC'nin bundan sonra ya da bu arada bazı olayları gizlediğini sanıyorum. Sanki ara sıra hafızasında boşluklar oluyor. Biliyorsunuz bu ruh bilimde. Neyse, geçelim. İş güç yoktu, bulamadım. Garsonluk yapıyordum. Her tarafın kadrosu dolu, boş bir daire bulamadım. Bir anda ailemin yanlış tutum ve davranışları, sevdiğimi çiğnetmek için ağır kelimeler için üzüldüm. Çok karışmak istemiyorum ama bu cümleyi yorumlamak gerekli değil mi? Burada sevdiği insanla ilişki kuramayan MC'nin sevdiğini çiğnetmesi söz konusu olamaz. Bazı şeyleri gizliyor MC bizden. Belki de gerekli kelimeleri bulamıyor ve bu ihtimal nedense bana daha yakın geliyor. Kahroldum, aşağılık kompleksine kapıldım. Rica ederim, burada da kompleksin ne işi var? Tabii jilet bıçakla. Neden tabii? Ayrıca ne demek jilet bıçak? 4 kez intihara teşebbüs ettim. 4 defa ölümden kıl payı kurtarıldım. Vücudum, kollarım kesik sıyrıklarla dolu. Kalbim, midem optalidondan fazla miktarda aldığım için midemi parçaladım efendim. Sevdiğim insan da ağlıyor. Bundan da tatlı tebessüm meselesinde olduğu gibi emin değilim. Her nedense, gerçekten her nedense, yoksa uzun mektuplara cevap verirdi değil mi? Bazı anlarda itiraf ederim ki MC'yi acıyacak yerde sinirleniyorum. Daha doğrusu MC sinirime dokunuyor. Aslında bu konuda duyduklarımı ifade etmek zor. Yani tam bu sırada her ne derse demesi biraz deli ediyor beni. Her neyse. 4 defa hastaneden taburcu olduğum zaman eve geldim. İntihar etmeden önce garsonluk, dairelerde iş aramak gibi nedenlerle babasının evinden uzaklaşmak zorunda kaldığı ya da sürekli olarak evinde kalmadığı anlaşılıyor. Üzülmediğimi söyleyemem. Bizim eve bitişik talebe kızlar otururdu. Sevdiğim insanla, bu sevdiğim insan sözüne de biraz önce anlattığım biçimde sinir oluyorum. Geldi, 7 metrelik yarım santimlik evin yanına. Cümleyi olduğu gibi yazdım. Şaştım kaldım, bende. Ben eve giderim, balkona çıkarım, evde kızlar, kıyamet kopar. Zelzele, erozyon oluyor sanki. Gülsem mi, ağlasam mı? Plaklar, danslar, bana yapıyorlar. Sevdiğim insan da pencerenin bir tarafına çekiliyor, oturuyor. Kardeşimin düğününde savcılık intiharlarımdan ötürü 90 gün hapis yattım. Benim verdiğim başlıkları beğenmeyen yazı işleri müdürü bu cümleyi görseydi. Onun haberi yoktu. Sevdiğim insan da kış ayı olduğu için, hayır kış ayı olduğu halde, oturduğu evin balkonundan, soğuk karda balkondan aşağı yani içeri girmemiş, gözlemiş durmuş. Bana benzettikleri bu MC ile aramdaki bağıntıyı bilemeyeceğim. Fakat bu sinir bozucu, bozuk ifadeli her neyse. Sevdiğim insanla 1970 yılında karşı karşıya geldik. Birdenbire vurulduğu tarihten 3 yıl sonra. Bana ne evet ne hayır. Hay Allah kahretsin. Cevap vermeyen insan, ben sana haber gönderdim dedi. Kiminle acaba? Konuşma işaretleri benimdir. Arkadaşlarımla. Nedense konuşma işaretlerini kaldırmayı daha uygun buldum. Bana böyle bir şey söylenmedi. Ben ağzınızdan dinlemek isterim. Böyle dedim. Cevabınız dedim. Hayır demedi. Red red ediyorum dedi. Ne evet ne hayır. Red red red ediyorum dedi. Teşekkür ederim, ayrıldım. Yanından eve geldim. Moralim bozuk. Çok plak aldım. Çalıyordum ona. En çok çaldım. Reklam olmaması için şarkıcıyı ve şarkısının adını yazmıyorum. Bunu 3 yıl durmadan, bıkmadan ona çaldım. Sevdiğim insan da dinledi. Nereden biliyorsun dinlediğini? Bu MC'nin bütün zavallılığı yanında kendine güvenir görünmesi de beni çıldırtıyor. Canım bir insan 3 yıl bu dayanılmaz şarkıyı nasıl dinler? Çok dinledi. Hayır dinlemedi. Bir gün sevdiğim insanın kız talebe arkadaşları bizim eve gelmişler. Küçük yenge hanımla benim odada konuşuyorlardı. Ben de balkonda gezinirken gördüm, başka tarafa gittim. Aslında sıkılgandı. Evde her zaman çaldığım plağı, resmimi görüp okumuşlar ne yazmışsam, tabii ölünceye kadar seveceğim seni diye, başka ne yazarsın ki? Tırnak işaretleri benimdir. Kızlar da fazla övdüler beni yenge hanıma. Neden kimseye bakmaz, sinemaya gider mi? Niyeti ciddi mi diye sorup öğrenmişler yenge hanımdan. Ben de o kadar seviyorum ki sevdiğim insanı, onunla konuşmak, derdine, acısına, üzüntüsüne ortak olmak, paylaşmak, onunla her şeyimi ortak paylaşmak, 3 yıl oldu saçlarını okşamak, ona her şeyimi vermek, o kadar seviyorum ki yardımcı olmak, doya doya sevmek, okşamak, bir mutlu, sakin, bir güzel yuva kurmak, çocuğu olmak, baba olmak, kısaca ona her şeyimi vererek daima her şeyimi ona adamak, ona bakan bütün gözler yalnız sadece ben olmak, el ele kol kola dolaşmak çocuklar gibi, işimiz bittikten sonra sinema, tiyatro, konser, plaj, seyahate gitmek, oynamak, eğlenmek, gezmek. Ben bu adama karşıyım. Onunla mutlu anılarımız oldu. Yalan. Çok mu çok sevdim? Sevmek sana ait bir şey, anı filan değil. Onu deliler, çılgınlar gibi dünyalar kadar çok mu çok? Peki anladık, seviyordum. Ona aşık olmuştum, güzel gözlerine aşık olmuştum. O kadar güzel gözleri vardı ki, hayat vardı sanki gözlerinde. Elbette olacak. Yaşama gücümü, kuvvetimi, arzumu ondan alıyordum. Her şeyimi ona açık tarafından yazdım. Tam 4 yıl bıkmadan, usanmadan, yemeden, içmeden, uyumadan, durmadan, dinlenmeden daima kafamı taktım ona. Hiçbir engel tanımadan alacağım sevgilimi. Bunu kime söylüyorsun acaba? Hiç kimseyi dinlemedim bu hususta. Her şeye rağmen seninle karşı karşıya gelip konuşmak isterdim. Açıkça, mertçe, Türkçe. Okullar tatil oluyordu. Zaman düzensizliğine ve dolayısıyla zaman kavramının yokluğuna dikkatinizi çekerim. Sevdiğim insan sınıfını geçmiş gidiyordu. Şu sevdiğim insan sözünü duyunca bütün iyi duygularım yok oluyor MC'ye karşı. Tuttum sevdiğim insana bir bir mektup yazdım tehdit edercesine. Aldı mektubu koynuna koydu götürdü eve. Tatlı anılar bunlar olacak. Evde okudu hemen. Nereden biliyorsun? Gitti. Bundan sonraki birkaç satırı sadece MC'nin düzensiz düşüncelerine örnek olması bakımından açıklıyorum. 60 kilometre annesinin babasının evine gitti o mektupla. Ertesi gün gitti. Çok ağladım. Balkona çıktı. Ertesi gün geldi. Sevdiğim insanın babasıyla konuştum. Bundan sonra düzeliyor. Oğlum tercih hakkı kızımdadır. Ben bir şey söyleyemem. Ne evet ne hayır dedi. Büyük harfler benimdir. Annesi yakaladı. Konuştuk. Oğlum dayımızın oğluna söz verdik dedi. Bağrım ateş gibi yandı. Satır başı benimdir. Kaybedersem öldürürüm. Kendimi onu da. Noktalamalar MC'nindir. Sevdiğim kızın annesinin yanında vücudumu çıkardım. Bak anneciğim görüyor musun? Bu kesikleri ben. Baktı. Önceleri MC'nin hiç noktalama işareti kullanmadığını sanıyordum. Son okuyuşumda mektubun solmakta olan mürekkebine dikkatle baktığımda bu işaretleri fark ettim. Özür dilerim. Sonra yüreği dayanmadı, bakamadı, fazla tuttu. Annesi, oğlum çok görmüyorum sana bu sevgiyi, sevebilirsin. Kızım da seni met ediyor, inanma M.C. yalan söylüyor annesi ya da sen yalan söylüyorsun. Bilmiyorum artık, her neyse. Yalnız oğlum, annen benim kızım şöyle yapmış diye söylemiş. M.C.'nin sevdiği insan ne yapmış bilemiyoruz. Yalvardım, ayaklarına kapandım. Siz affedin, onun namına özür dilerim dedim. Çok mu çok seviyorum, ondan başkasına bakamıyorum. Laf atıyorlar bana başkaları, bu konuda kuşkuluyum. Ayrılmak istemiyorum sevdiğim insandan. Sevgili M.C., onunla ne zaman birlikte oldun ki? Ayrılmak çok acı geliyor. Canımı onun yoluna harcamışım, bu doğru. Saçımı onun yoluna süpürge ettim. Uzatma, ayrıca bu deyim kadınlar tarafından, her neyse. Bir şahıstan 1.000 lira borç aldım. Bu şahıslar gayrimeşru her yolda çalışırlar. Çalıştığım kahve iflas edince, icra edilince para alamadım, borcumu veremedim. Zorla tehdit, şantaj, baskı yoluyla sevdiğini öldürürüz dediler. Hapiste yattın, söyleriz dediler. Beni hırsızlığa sürüklediler. Bu mektubu okumaya başlamasaydım, M.C. gibi ben de karanlık yollara sürüklendiğimi hissediyorum. Zorla tehdit ederek sevdiğimi yem olarak kullandılar bana karşı. Mecburen çalıştığım kahvenin çekmecesini soydum, tutuldum. Senin gibilerin kaderidir bu. 3 ay hapis yattım. Sonra yine o insanlar bir çaldılar. Hırsızlık malı olan şey o kadar garip ki, bu acıklı hikaye içinde adını yazmaya gönlüm razı olmadı. Zorla tehdit, şantaj, baskı yoluyla silah beni, bundan sonraki kelimeyi okuyamadım, tehdit edildim. Kattılar beni öne, şikayet etsem polise sevdiğimi öldürecekler. Bunu yapamazlardı, kendini mazur göstermek için böyle söylüyorsun belki. Tanıyorlar onu, her şeyi açıklayacaklar ona, bunu yapabilirler. Bu yüzden ele vermedim hiçbirini. Aradan zaman geçmişti, yakalandım. 17 gün hapis yattım, sonra tahliye edildim, çıktım. Çıkar çıkmaz sevdiğim insanı aradım, okula çıktım, ona cevap yazdım. Bu arada anlatılmayan bazı olaylar gerçeği anlaşılıyor. Ben seni öldüremem, sen beni öldürürsün, seviyorum seni, bana bir evet veya hayır. Büyük harfler benimdir, bir cevap ver, daha ne yapabilir zavallı kız? Çıkmayayım okula, doğrusu gözümün önüne getiremiyorum durumu. Yani okulun kapısında mektup yazıp da sevdiği insana mı gönderiyor? Bir taşra kız lisesinin bu kadar disiplinsiz olacağına inanmak güç. Yalvardım, rica ettim, ayaklarına kapandım. Bir sonraki cümleden ayaklarına kapanılan kimsenin sevdiği insan değil, okul müdürü ya da müdüresi olduğu anlaşılıyor. Okul disiplini bakımından gene anlaşılır bir durum değil. Yapma efendi, okul müdürü söylüyor herhalde. Terbiyeli davrandım. Çok namuslu, dürüst, haysiyetli bir gencim efendim. Canımı onun için kastettim. Her önüne gelene en gizlenmesi gereken olayları anlatması olmaz. Fakat bir kötülük, hainlik yapmadım. Kızı tehdit ettin, öldürürüm seni dedin. Dövmedim, sövmedim, yoluna çıkmadım, camına çıkmadım, daha neler. Kapısına dayanmadım, namuslu, dürüst, mertçe, erkekçe, daima çok mu çok sevdim. Efendi, terbiyeli, nazik, cömert, mert, cesur, insanca, kibar hareket ettim. Bazı sıfatların burada yeri yok. Laf atmadım. Annemi, babamı da bir türlü kapısına gönderemedim. Gönderdim annem olacak kimseyi, hangisi doğrusu. Kız da söylemiş, babam vermiyor, ben evlenemem. Bir daha gönderemedim annemi efendim. Kız cevap yazmadı bana. Çıktım okula, müdürle tanıştım. Daha önce konuştuğu kimdi peki? Acaba bana, yani Doktor Akın Korkmaz'a mı sesleniyordu daha önce? O zaman yapma efendi cevabını kim verdi M.C.'ye? Bu genç okul kapıcısıyla konuşmadı ya, her neyse, ben kesin bir sonuca varamadım. Takdir okuyucularındır. Benden iletmesi. Müdür odasına geçtik, sevdiğim kız da geldi. Taş okullarında bu işler demek büyük şehirlere oranla daha kolay oluyor. Soğuk, ağır bir hareket etti bana karşı. İlk konuşmayı kız yaptı. Benimle buyurun konuşun. Anneniz babanızla tanıştım ve konuştum dedi. Tuttu bana. Babamla ne konuştunuz dedi. Tırnak işaretleri benimdir. Siz bilmiyor musunuz? Hayır cevabını verdi. Ben de dedim ki tercih hakkı sizindir dedim. Cevap verin. Red red ediyorum. Teşekkür ederim. Bir taraftan da kızdım. Tam adam akıllı kızdım ona. Müsaade istedim. Boş tenha kimsenin olmadığı yalnız bir yerde karşılıklı gizli konuşmak istiyorum. Kızmayın, rica ediyorum çok. Ne olur, yalvardım. Müdür çıktı kapıdan. Çıkar çıkmaz kapıdan geri döndü, oturdu masasına. Sayın M.C. artık müdürler bile senin gibi anlaşılmaz davranışlarda bulunuyorlar. Kız artık sinirlendiği için sevdiğim insan demiyor. Bu kez buyurun açık konuşabilirsiniz dedi. Müsaade buyurun hanımefendi. Söyleyeceğim şey sizlerle ilgili. Aman Allah'ım. Utanır, sıkılır, çekinirsiniz belki. Bu bakımdan bana bir hak tanıyın. Çok rica ediyorum hanımefendi dedim. Buyurun açık konuşun. Artık ciddi, sert, dürüst, namuslu, mert bir şekilde seviyorum sizi dedim. Bana cevap verin. Çok rica ediyorum sizden. Yarım saat bekledim. Satır başı benimdir. Çünkü MC'nin satırları bitmez tükenmez aralıksız bir sel gibi akıyor. Başını eğdi yere sustu. Cevap vermek yok. Hep susuyor. Hala susuyor. Şapkalar benimdir. Annem babam da evlatlıktan reddetti. Sen de sevdiğin insanın yaptığı gibi sussan olmaz mı M.C.? Attılar evden dışarı. Ben de mücadele ettim. Devlet müessesesi de memur sekreter olarak, güzel de daktilo seri olarak çalışırım. Kültürlü, görgülü, anlayışlı, çok meziyetli, bilgili, okumuş, anlayışlı bir gencim. Kendi işimi kendim yaparım. Herkese iyi geçinirim. Bundan kuşkuluyum. Açık taraflarımı kapatırım. Yanlışlarımı düzeltirim. Çamaşırlarımı yıkarım, söküklerimi dikerim. Hiç adam olmayacaksın sen M.C. Bir yıl devlet müessesesinde memurluk yaptım. Onun için mücadele ediyor. Her şeyi yazdım. İşimi, mesleğimi yazdım. Söyledim demek istiyor herhalde. Aldığım parayı. İnanmıyorsanız gelin sorun öğrenin. Gerçek dışı bir dünyada yaşıyor. Kız daireye gelecek ve MC'nin aylığını soracak. İki yönden kapı açtım. Çift yönlü, bilimsel, görgülü, anlayışlı, kültürlü, sevgi ve saygılı, teferruatlı uzun mektuplar yazdım. 4 yıl gönderdim elle posta ile. Ben de artık sonu belirsiz bir durumda hissediyorum kendimi. Daireye adi kelimeler, küfürler, tehditler, şantajlar, uzaktan baskılar, sövüp saymalar. Bu kelimeleri yazamayacağım. Alçaklar en kötü şekilde bana hakaretlerle 15 tane mektup aldım. Yazan meçhul, imza yok, in mi cin mi, meçhul değil. Belli değil demek istiyor herhalde. Bir şeyler anlatmak istiyor herhalde. Bana mı yani Doktor Akın Korkmaz'a mı, sevdiği insana mı, müdüre mi, kafasında mücadele devam ediyor dediği kişilere mi? Belli değil. Bana kalırsa kendisi de bilmiyor. Öğretmen erkek arkadaşlar kızı meydana ele aldılar konuşturmak için. Onlar da senin gibi aklını kaçırdılar herhalde. Kızın ağzından çıkan, alınan, anlattığı, açıkladığı bunlar efendim. Burada efendim ben oluyorum. 1. Kabul etmiyorum. Neden için belli değil efendim. 2. Bu çocuk beni gerçekten seviyor, evlenmek istiyor, niyeti gayet ciddi. Sen ne diyorsun? Kıza soruyorlar. Ben sevdiğini biliyorum, inanıyorum. 2. maddenin devamı. Nasıl bir çocuk? 3. Efendi terbiyeli, namuslu, hiç kimseye bakmaz. En büyük meziyetidir. Bugüne kadar bir kötülük, bir hainlik yaptı mı? Hayır, yapmadı. 5. Netice. Sonuç vermedi, vermiyor efendim. MC'nin yorumu. Not. Çok rica ederim. Bir kız lisesinde öğretmen olan erkek arkadaşlar, öğrencilerden birini meydana ele alarak bu soruları soruyorlar. Neyse, yorum yapmak istemiyorum. Tuttum, geldim memlekete. Yer ve zaman kavramlarının belirsiz olduğunu daha önce de belirtmiştim sanıyorum. Ona sevdiğim bir kız şarkıcının planı ambalajlı pullu olarak ayrıntılara dikkat ediyor, okula gönderdim. Aradan 15 gün geçtikten sonra daireye geldim. Masamın üzerine bir plak ambalajdı. Açtım, plak yırtık, kağıt kırık, plak çizilmiş eski. Burada bir şarkı adı ve erkek bir şarkıcının adı geçiyor. Oysa 2 satır önce bir kız şarkıcıdan söz ediyordu M.C. Zarfın üzerinde meçhul bir yazı. Sevdiğim kızın yazısı. Meçhul yazı nasıl oluyor da anlamadım. Çıkış yeri postane. Başka neresi olabilir? Burada yeni bir ihtimal ortaya çıkıyor. Sevdiği insan MC'ye gönderdiği plağa karşılık olarak başka bir plak göndermiştir. Red ediyorum diyen bir kızın bu davranışı oldukça garip göründü bana. Ayrıca meçhul kalmak istemesi de kızın açısından anlaşılır gibi değil. MC onun yazısını tanımayacak mıydı? Mektupları yazan o taraftan, hangi taraftan, bazı şeyleri gizliyor ve sonunda neyi gizlediğini de unutuyor bu şaşkın delikanlı. Onun için meçhul diyorum yazan bakımından, anlaşılır gibi değil. İşim mesleğim budur, ben satır başı yaptım çünkü bu sözleri ancak olayların akışından ayrı olarak dairede masasının başında meçhul plak göndericinin zarfına bakarak uzun bir monolog, yani iç monolog olarak söylemiş olabilir. İnanmıyorsanız bana daireye gelin, görün, sorun öğrenin. Vazgeç bu sevdadan. Benim başımda müdür mesai arkadaşlarım, muhasebeci, muhtemedim vardır. Yazı işleri vardır. Bana verilen cevap. Bir ihtimal daha var. M.C. bu sözleri kızla konuştuktan sonra ayrıca kendisine yazılı olarak göndermiştir. Müdür senin baban mıdır? Yani annen baban yok mu? Onlar niçin gelmiyorlar, uğraşmıyorlar? Neden sen hep uğraşıyorsun diyorlar. Burada gene kuşkular belirdi içimde. Diyorlar ne demek? Kim bu diyenler? 3 yıldır mahallede kızın evi önünden geçiyorsun, gidiyorsun. Bunları söyleyenleri bulmaktan vazgeçtim. Annem ve babam içimde sevgi bırakmadı, bir şey bırakmadı. Onlar da kıza gitmekten korkuyorlar, çekiniyorlar, gitmediler. Allah'tan bu anlamsız konuşma daha fazla sürmedi. Bu yıl 1 Mart günü yanımda bir erkek arkadaş alarak gittim sevdiğim insanın yanına. Yanına çıktım. Yanında sordum. Bu plağı siz mi gönderdiniz? Çok teşekkür ederim. Bir cevap yok. Ne evet ne hayır. Büyük harfleri benim yazdığımı biliyorsunuz artık. Neden yazdığımı da biliyorsunuz. Sevdiğim insan tuttu bana kardeşlik teklif etti. Bu teklif sözünü yazmadan önce çok düşündüm. Fakat başka bir kelime de uygun düşmüyordu buna. Kardeşlik etti diyerek bırakamazdım. Eksik bir kelime vardı. Takdir okuyucunundur. Ben de kızdım, yanında kabul etmedim. Okulun müdürü barıştırmak istedi. Böyle bir müdürün varlığına inanmak ne kadar güç ve ne kadar güzel. Gözlerim doldu ve dua ettim ulu orta. Bendeki resmini kendi istemedi de okulun müdürü istedi benden. Ben de vermedim. Hayatımı geri versin dedim sevdiğim insan. Ben resmi veremem. Gözlerim doldu. Kaçtım sevdiğim insanın yanından. Tutup getirdiler beni sevdiğim insanın yanına. Anlattım durumu. Ne bitip tükenmez bir iştir bu durumun anlatılması ya Rabbi. Mahallede olup bitenleri. Tuttu bana mahalleden çıkacaksın dedi. Nereye çıkacağım? Mahalleden çıkıp nereye gideceğim? Nereye gitsem yalnızım. Böyle bir plak vardır muhakkak. Ne yapayım? Seviyorum onu. Ayrılmak istemiyorum ondan. Çalışmayacaksın kız diyor. Her şeyine seve seve katlanacağım. Ne istersen yapacağım. Ne olur konuş benimle. Gençliğimize yazık. Cevap vermedi. Ne evet ne hayır. Aldım başımı çıktım yanından. Gözlerim doldu. Kötü bir şey yapmamıştım efendim. Dürüst namuslu mertçe sevdim onu. Gece içkili bir yere gittim. 1 kilogram içtim. Ne içtim bilmiyorum. Şimdi ben çıktım o mahalleden. Sevdiğim insan şimdi geliyor, çıkıyormuş mahalleye. Beğeniyorum, hoşlanıyorum ondan. Yakışıklı. Bu sözleri kızın söylemiş olması muhtemel ama inandırıcı değil. Efendim yine o bulaşık insanlar, her türlü gayrimeşru iş yapanlar çıktı önüme. 15 bin liramı yediler, bir şey diyemedim. Bu paraları M.C. nereden buluyor acaba? Helal ettim. Tuttular bu kez sevdiğim en iyi yakın arkadaşıma. Onların silah, şantaj, baskı, tehdit yoluyla sevdiğimi de bana karşı koz kullanarak, beni zorlayarak en iyi sevdiğim yakın arkadaşımın mallarını bana çaldırdılar.